All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
To minor every time we say goodbye.
İzmir'miş be kardeşim.
Ne çarptı seni İzmir fakat güçlü ya.
Ya o İzmir'in soğuğu nedir öyle ya? Allah Allah.
Yok ılık geçer İzmir. Evde bir klimayla ısınırız.
Ne tatlıdır o İzmir'in havası. Hani soğuk hava olunca İstanbul'dan geldi soğuk. Abi. İzmir'in soğuğu şöyle tarif edeyim. Yani tarif edeyim değil, bende o hissi uyandırdı. Böyle nereden geldiğini anlamadığım dev bir köpek balığı beni böyle ısırdı. Ya bildiğin soğuk ısırır mı ya? Isırır abi. Ve böyle devirir mi? Devirir abi. Bayağı devirdi, bildiğin devirdi yani.
Güçlücüğüm hiç alışık değilsin sen, o yüzden oldu.
İzmir'in havasına.
Evet.
Ha onun için.
Çarpıldın şimdi, iyisin ama.
Alıştı mı, bayılıyorsun İzmir'in orası, değil
evet,
mi?
Evet evet, bayılıyorum.
Soğunu da çok seviyorsun. İzmir'in soğuğu çok sevilen bir şey. İzmir'in her şeyi çok güzel. Bir şarkı girelim mi?
Girelim.
Bence de girelim. Neler dinledik gene, gördün mü ya, ne güzeldi.
Çok güzel iki kadın sesi dinledik.
Evet, biri Ella Fitzgerald, The First Lady of Song.
Ay, ilkin de ilki.
Tabii tabii. İlk açılış şarkımız Every Time We Say Goodbye. I Die A Little. Ya, çok güzel şarkı ya.
Çok güzeldi.
Sanırsın New York'tasın. New York'un göbeğindesin. Caz kulüptesin.
Sanki öyleydi. Sanki yani. Sanki öyle. Sanki Duke Ellington bir tarafta, Louis Armstrong diğer tarafta. Ortada da Ella Fitzgerald söylüyor.
Neredeyse.
Yani.
Bu kadar güzeldi. New York'taki Ozan kardeşimize buradan selam söyleyelim mi?
Çok selam ona.
Vallahi nefis bir mektup yazmış. Biz ayrıca mektuplaşıyoruz. Daha mektuba cevap vermedim yalnız. Vermem lazım.
Güçlü 50 yıllarda bile daha hızlı gidiyordu mektup yalnız. Hani sen
posta.
WhatsApp.
Posta.
Postayla.
Posta. Postayla öyle gidiyor abi. Evet. Yazacağım, cevap yazacağım ben. Sonra ne dinledik? The Cranberries dinledik. Dolores O'Riordan. Anmak için söyledik. 15 Ocak'ta 46 yaşında öldü Dolores.
Toprağı bol olsun. Işık içinde yatsın.
Bir devir. Çaldığımız Ode to My Family'yi asker anılarını anlatmaya başladıysan bitmişindir. Ama bunu söylemem lazım. Telsiz nöbeti denen bir şey vardı. Bir nöbet tutardım. Telsiz nöbet. Yani telsiz,
ciddi iştir o ya.
Telsizin başında duruyorsun.
Çok ciddi iştir.
Çok ciddi bir şey. Telsizin başında duruyorsun. İşte nöbet tutan ekibi, askerlikte ne kadar uzak olduğumu anlıyorsun tabii. İşte denetliyorsun falan, öyle bir şey. Telsiz, telsizin başındasın. Sabaha denk geldiği zaman o kalk borusu olarak o telsiz nöbetindeki adam kaset çalar.
Aa.
Tabii sabah kalk borusu değil, kaset bir şarkıyla uyanırsın.
Hadi yani. Canım.
Tabii her sabah bir şarkıyla uyanırsın. Orada telsiz nöbetinde kim varsa bir şarkı çalar. Ve benim uyanma şarkım Ode to My Family'ydi. The Cranberries'den. Tabii her yani bana bir hafta 10 günde bir denk gelirdi bu şey. Her sabah yani benim nöbetimde her sabah ben bu The Cranberries'den Ode to My Family'yi çalardım. Ve enteresan bir şekilde hani Türkiye'nin dört bir tarafından gelen arkadaşlarım orada beraber askerlik yaptığım arkadaşlarım. Bir tabii ki benim nöbet tuttuğumu anlarlar. Abi gene sen tutuyorsun. Evet ben falan. Bir de Cranberries'i tanırlar ve Zombie'yi bilirler. Abi Zombie'yi söyleyen grup bu değil mi diye.
Yani en meşhur şarkı oydu çünkü.
Ben bu kadar tanınmasına da şaşırıyordum ama yani Zombie bilinen bir şarkıydı.
Salladı ama yani o zamanlar salladı ortalığı canım.
Ben Zombie'yi de o kadar sevmem, radyoda çalardı o zamanlar da. İşte benim sevdiğim buydu. Ode to My Family'ydi. Aileme ithafen. İzmir. İzmir'e gittik.
Sıcağıyla kucakladı seni İzmir.
Evet, İzmir o ıhlamur gibi havasıyla beni kız kucakladı. Yani kucakladı değil de beni kucağına aldı diyelim daha çok. Hani böyle İzmir beni dizine oturttu bayağı bildi. Hoş geldin dedi. Böyle bir kucakladı. O sevgisini sıcaklığı ya ne soğuk kardeşim bu. Nasıl bir soğuk yani aklım durdu ya. İzmir'in havasına buradan selamlarımı söylüyorum. Yani İzmir'de hiç mi iyi bir şey olmadı? Ya dostlarımızla beraber olduk, muhabbet ettik, çok güldük, çok eğlendik gene, çok iyi vakit geçirdik.
Başkanın stand-up'ına katıldık gene.
Başkanın stand-up'ına katıldık gene. Ve finali nerede yaptık? Urla'nın pazarından enginarımızı aldık ve geldik.
Tabii ki.
Tabii ki.
Yine havaalanında kemirdik enginar saplarını.
O ayrı.
Mis gibi.
Ama nasıl? Can suyu var içinde ya.
Nefisti.
Bildiğin can suyu var. Sonra bir sürpriz Ankara gezisi var.
Bitmeyecek bizim bu Ankaralarımız gücü, çok korkuyorum.
Ya
bitmiyor.
Seninki gene planlıydı da ben son anda 17.30'daki trene 17.25'te gişe memurunun uyanıklığıyla gittim.
Ya şunu söyleyelim bir dakika. Söyleyeyim. Sen İzmir'den döndük, gerçekten şaka değil bu. Bayağı hasta döndün sen İzmir'den.
Ya 2 gün yattım bayağı. Evet. Yattım bayağı, bildiğin yattım. Ve 2 gün sonra da yani pazartesi salı yattım. Pazar günü döndük. Pazartesi salı yattım. Perşembe günü sen Ankara'ya gidiyordun.
Ben bileti alırken de dedim ki sen hastasın. Yani hiç bulaşma bu yolculuğa. Ben gideyim. Ha işimi halledeyim, geri geleyim. Hemen böyle birkaç saat içerisinde halledilecek.
Şu cümleyi tekrar edeyim mi ben?
Evet.
Dedin ki bana Güçlü sen hastasın, bulaşma bana dedi. Güçlü sen hastasın, bana bulaşma dedin. İşte bak.
Git başımdan Güçlü.
Evet, ben Ankara'ya gidiyorum dedin. Sen hastasın, bana bulaşma. Ben trene atlayıp gidiyorum dedin. Bak ilişkinin geldiği noktaya bak Pınar.
Güçlü ama çok uzun zaman geçti artık, olsun o kadar yani.
Ama 4 gün önce Reyhan Pastanesi'nde oturmuş milföyü biz yiyorduk ya. Böyle fırtınalı bir ilişki nasıl olur?
Ama olsun, o da bir renk yani.
O da bir renk.
O da bir renk yani.
O da bir renk. Buyurun. O da bir renk.
Evet. Gelme dedim, bulaşma bana dedim.
Bulaşma dedim bana.
Ben dedim gidiyorum Ankara'ya.
Ben Ankara'ya gidiyorum, işim gücüm var benim dedim. Almam gereken belgem var dedim. Belge almaya.
Devlet kapısına gidiyorum.
Devlet kapısına belgemi alacağım dedim. Evet, dinliyorum.
Ondan sonra yolda giderken.
Yolda giderken
yolda
neresi?
Yolda giderken.
Yol neresi?
Pendik yolu. Neresi ha, Pendik, olacak? Pendik. Çünkü o hızlı treni çok sevdik. Anlattık ya bir sürü. Evet. Nereye gideceğim? Trenle gideceğim. Trenle döneceğim ben normal. Tamam. Bu sefer de kıymışım paraya.
Evet.
Almışım business'tan biletimi.
Vay business. Vay, vay, vay,
hem de öğretmen olduğum için de meğersem indirimliymiş.
Vay süper.
Her şey çok tıkırında gidiyor. Sen de böyle bir ama yolda giderken ya keşke beraber yapsak bu yolculuğu. Sen hani yataktan hafif doğrulmuşsun. Böyle birkaç adım atacak hale gelmişsin. Ondan sonra beni İpendik'e kadar yolcu ediyorsun.
İşin
o
doğrusu.
Kibarlığınla.
Estağfurullah. İşin doğrusu ben vitaminle ayakta duruyorum.
Ya evet evet.
Sabah bir öğlen bir vitamin alıyorum. O akşama kadar beni idare ediyor. Hani 5.30-6 gibi zaten pilim biter gibi oluyor ve ben yatıyorum ondan sonra eve gidip.
Ha, buyurun. Böyle dalları bükmeye başlıyorsun. Şey boynunu büken taze çiçeklerimiz gibi.
Evet. Evet.
Evet. Pendik'e vardık. Ya acaba ben de gelsem mi diye böyle bir şey sordum. Var mıdır bilet acaba, yok mudur?
Saatte 3.30-4.
Tren 5.30'da.
Tren 5.30'da 4 gibi oradaydık.
Evet, biz o bir saat içerisinde biletin olmadığını gördük de adam dedi ki orada işte 5 dakika 10 dakika öncesinden gelirseniz son dakika boşalan şeyler oluyor. Koltuklar oluyor. O zaman belki bir şansınız olabilir dedi. Sen ama ilk biletin olmadığı anda öyle bir yani yüz ifadesi vardı ki. Hani mahvolmuş falan. Ya yokmuş bilet diyor. Güçlü zaten olması mucize olurdu yani.
Ya Ankara'da ya insan değişik bir havaya giriyor. Yani o bileti sorduğun zaman hani beni Ankara'da bekliyorlarmış gibi
evet,
hissediyorum.
Evet,
yani hani benim muhakkak Ankara'ya gitmem lazım. Ve o devlet kapısına gidip o belgenin peşine düşmem lazım gibi hissediyorum. Hissettim. Adam bilet yok deyince de çok üzüldüm. Çok şaşırdım ve üzüldüm. Aa bilet yok. Bilet yok. Gidemeyeceğim.
Ay, çok komik Doğal. Çok komik. Yokmuş diyor. Böyle yok iki mu? İlaçıp iki tarafta.
Evet.
Neyse ki ama sonradan çıktı.
Şöyle çıktı. Onu söyleyelim. Bir kafede oturduk. Çayımızı kahvemizi içtik. 5:20 geçe tam gişenin önündeydik. Orada da ayrılıyoruz zaten.
Evet.
Gişe memuruyla göz göze geldik. Bu çok enteresan bir yani talihin döndüğü an var ya. Kader orada birden hani karşına çıkıyor ya. Öyle değil, böyle olacak. Hani bir sürü filmde ve dizide de izlediğimiz şeyler. Ben o bilet yok ve eve geri dönüyorum. Bilet var. 5 dakika sonra trendeyim.
Evet, evet.
Ve business class'ta yan yana oturuyoruz. Böyle bir şey var mı? Böyle bir talih. 5:25 geçe gişe memuruyla göz göze geldik ve dedi ki, yani ben sormadım adama. Farkındasın. Sormadım. Göz göze geldik, adam dedi ki, siz nereye gidiyorsunuz dedi. Hani nereye gidiyorsunuz? Hani Adapazarı desem olmayacak. Eskişehir, Ankara. Tamam dedi, var bilet. Dedim business mi? Hani benim bütün yolculuklarım business
tabii,
ya.
Tabii.
Business mi? Hani yok ekonomi dese kalsın diyeceğim. O havaya girmişim artık. Tabii tabii business dedi adam. Ve 10 dakika sonra biz yan yana oturuyorduk.
Oturmuş, trenle hareket etmiştik yani.
Evet, filmimizi izliyorduk.
Evet.
Çayımızı içiyor ve filmimizi izliyorduk.
Ve böylece yeni bir Ankara serüvenimiz başlamış oldu. Film gibi başladı, bir başka filmin içine düştük.
Düştüğümüz o filmin adı neydi?
Fargo.
Ya sabahın 9'unda devlet kapısına doğru yürürken hani yer buz tutmuş. Kar böyle bir attırıyor, hafif bir kar böyle serpiştiriyor gibi soğuk. Ve benim o saatte hani sıcak bir şeyler içiyor olmam lazım diye düşünürken biz yürüyoruz.
Bir yürümek ne yürümek
abi? Rampayı çıkıyoruz tabii, böyle tabii. Bir yokuş çıkıyoruz o sırada. Orada işte aklıma gelen Fargo'ydu. O sözcük döküldü, Fargo.
Ama ses donuyor havada, öyle bir soğuk. Ve niye taksiyle gitmiyoruz? Çünkü Güçlücüğüm bunu söyleyeceğim yani. Sen toplu taşımayı seviyorsun çünkü. Ama ille de metro, ille de otobüs.
Hangi noktada taksiye bineceksin onu bilmiyorsun ki.
Doğru söylüyorsun.
Ya hangi noktada?
Doğru. Gene olsa gene yürürdük değil mi Güçlücüğüm?
Tabii ki yani Şimdi nereden nereye yürüyeceğini biliyorsun. Hatırlarsın, o devlet kapısından çıkıp taksiye binip aç diye gittik direkt. Biliyoruz artık hani nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı.
Ve orada da ben şimdi o kadar gerildim ki, iyi ki de gelmişsin aslında. Şimdi bu tarz yerler pek çok insan üzerinde böyle bir şey yaratır da, baskı yaratır. Bende başka bir kilitlenme etkisi yaratıyor. Adam bana TC kimlik numaramı sordu, söyleyemedim. O kadar. İyi ki de gelmişsin Güşücüğüm. Vallahi çok iyi oldu.
Aa, rica ederim. Sağ olsun. Rica ederim. Ne demek? Fargo, hatırlayalım. 1996 yılında Coen kardeşlerin yazdığı, yönettiği, her şeyini yaptığı film. Orada Frances McDormand'ın şerifi oynayan kadın var ya, evet, olayı takip eden. Onun bir Oscar'ı var. O çok mütevazi rolüyle Oscar aldı.
Ben de yine böyle diziyle film iç içe geçiyor. Çok karışıyor güçlü. Ya, filmdekiyle mi Oscar aldı?
Filmdekiyle işte. O hamile hani şey seyrediyorlar ya. Dizide kadın polis ama o dizide bir başka kadın.
Bir başka kadın, evet.
Yani hikaye gene Coen kardeşler. İlk sezonun 4. bölümünün başını gördük. Filme yapılan göndermeyi orada gördük. Biz peki Fargo'yu bir de nasıl hatırladık? Nereden hatırladık? Bize dediler ya, öğleden sonra gelin. Biz de dedik bir filme gidelim Ankara'ya gelmişken. Evet. Ankara'nın sineması meşhurdur. Ve hangi filme gittik? The Post.
Bu arada Ankara'nın sineması meşhurdur diyorsun ya. Gerçekten ben orada üniversite öğrenciliğimi yaparken Beyaz Geceler yapılırdı film festivallerinde.
Beyaz Geceler.
Yani 12'de başlarsın film izlemeye. Sabah 6'ya kadar sürer böyle peş peşe. Ben bayılırdım ve Ankara ile ilgili sevdiğim tek şey belki de gerçekten film izlemekti.
Ben orada Ankara'nın her şeyini seviyorum. Havasını, suyunu, her şeyini, her şeyini seviyorum.
Onu çok anlattık zaten. Biliyorum. Tabii ki yani hayranız, evet, ama film izlemek ayrı bir keyifti.
Ya
yani.
Beyaz Geceler lafı da yalnız bu arada İskandinavya'dan, evet, araklanmış, evet, bir şey. Evet. Yani İskandinavya'da yazın güneş batmadığı için beyaz geceler. Ankara'da ne ayak abi, beyaz geceler ne?
İşte içeride batırmıyorsun güneşi izlerken.
Onun için çok şey olmuş. Gerçekten çok iyi bulmuşlar. Beni iyi düşünmüşler. Çok iyi düşünmüşler. Bu The Post ne biliyor musun?
Ne?
Bir şarkı girelim mi? Epey konuştuk diye tahmin ediyorum.
Hadi girelim, sonra konuşuruz.
Bir şarkı girelim, sonra konuşuruz.
Hadi.
Hadi. La la la la la la. Son.
Götür yârime.
Can Gündüz. Bizim programın sabit solisti oldu Evrencan Gündüz.
Ne güzel oldu.
Güzel ama iyi oldu değil mi? Selanik türküsünün nefis bir yorumunu dinledik.
Bu türkünün adı ne?
Selanik türküsü.
Tamam ama ne? Adı ne?
Selanik türküsü.
Hayır, niye ikna almıyorsun peki?
Abi çünkü YouTube'da çalın davulları diye yazıyor.
Ha.
Evrencan Gündüz çalın davulları.
Ben kaç tane Selanik türküsü varmış acaba böyle?
İşte bu Selanik türküsü. Yani ben de onu şey zannediyorum, hani bir Selanik türküsü diye. İyi de adı ne diyorum yani. Olabilir.
Fitnat'la Mehmet'in aşkını anlatıyor bu türkü.
Fitnat'la Mehmet. Hı-hı. Anlatmak ister misin?
Ya aramızda kalsın ya.
Tamam anlatma peki. Fitnat, yok, Mehmet ve senin aranda kalsın.
Ben çok açık etmeyi sevmiyorum bazı şeyleri.
Anladım ama isimlerini verdin.
O psikologluktan gelen bir şey biliyorsun.
Ha, psikolog olduğun için isimlerini verdin.
Ama hadi neyse anlatayım gene de.
Gene de.
Artık öldükleri için.
Fitnat'la Mehmet öldü mü?
Ya öldüler.
Yapma.
Şarkıdan da anlarsın, biraz dinle anlarsın Güçlü.
Peki. Dinleyeceğim. Ben melodiyi dinliyorum, sözlerini dinlemiyorum.
Ya işte evet, öyle yapmak lazım.
Evet öyle yapmak lazım.
Rüstem Ağa. Güçlücüğüm. Rüstem Ağa. Selanik çarşısında kumaş satan bir esnaf.
Ben seyrettim, o Şener Şen oynuyordu.
Evet.
O evet. Rüstem Ağa.
Rüstem Ağa. Rüstem Ağa böyle çok sevilen, saygı duyulan bir adam.
Evet.
Mehmet de Selanik'te iş arayan birisi. Giriyor Rüstem Ağa'nın dükkanında çalışmaya başlıyor, kumaşçı dükkanında.
Evet, Erdal Özyağcılar o da, onu da biliyorum. Onun gençliği ama.
Gençliği.
Seyrettim ben biliyorum. İsimleri de ver ama yani bilsinler.
İşte sen veriyorsun.
Ben tamam ben veriyorum. Şener Şen, Erdal Özyağcılar. Evet.
Mehmet de çok güvenini kazanıyor Rüstem Ağa'nın. Gel zaman git zaman Mehmet Rüstem Ağa'nın kızı Fitnat'a aşık oluyor.
Ayşen Gruda. Rüstem Ağa'nın güzeller güzeli, evet, dünyalar güzeli kızı Fitnat'a aşık
olsun
oluyor.
Niye öyle diyorsun ya?
Ne var öyle işte, söylüyorum.
Kolera salgını.
Kolera salgını.
Olduğu için o dönemlerde.
O dönemlerde.
Fitnat da kolera salgından nasibini alıyor.
Nasibini alıyor.
Ve kızcağız ölüyor. Ölümü de düğünden bir hafta öncesine denk geliyor. Tam böyle düğün hazırlıkları yapılacakken. Böyle olunca Fitnat da öleceğini bildiği için,
evet,
duygularını bu türküye döküyor. Ondan sonra da Mehmet kalan kısmını tamamlıyor. Bu da aradan zaman geçtikten sonra Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan, türkülerden pardon, biri oluyor.
Aa, çok güzelmiş hikayesi.
Çok güzel. Sen zaten filmi de anlattın.
Ben filmi de anlattım. Çok güzel.
Öleceğini bilmek çok garip bir şey ya. Olsa gerek herhalde.
Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz.
Bak ben onunla şeyde karşılaştım. Schopenhauer'in tedavisi.
Bilmeyen varsa ben buradan söyleyeyim. Hepimiz öleceğiz. Buyurun devam edelim. Öleceğini bilmek ne demek? Biliyorsun zaten. Evet buyurun.
Hayır işte bildiğini zannediyorsun. Ama öyle bilmiyorsun abi. Kendi başına gelene kadar hiç kimse aslında öleceğine falan inanmıyor. Kimse kimseyi kandırmasın yani.
Evet.
Bunu Bugünün Yaşama Arzusu adlı kitabında Irving Yalom'un çok güzel anlatıyor.
Nasıl anlatıyor?
Meraklısı okusun bence.
Ha okusun.
Hayır ama şöyle bir girişini anlatayım istiyorsan.
Tamam.
Bir psikiyatrist rutin tedavisine gidiyor. Bu arada işte çok sağlıklı beslenen, sporunu yapan, ondan sonra işte hayatta her şeye böyle çok özen göstererek yaşayan falan bir adam. Hani doğru yaşam nasıl olacaksa, değil mi? Öyle bir şey tanımlanacaksa eğer. Bu adam o şekilde yaşayan bir adam. Sigarası yok, içkisi yok bilmem ne.
Kumarı yok.
Kumarı yok öyle yani. Gece hayatına elini ayağını çekmiş bir adam. Rutin tedavide bir bakıyorlar bunun sırtında bir işte ben var. Garip bir renge bürünmüş, şekilsiz şemalsiz. Ve işte tetkiklerin sonucunda bunun aslında kötü niyetli bir kanser olduğu. Kötü niyetli kanser ne demekse iyi niyetli. Ben geldim ha niyetim iyi. Kanser olduğu ortaya çıkıyor ve doktoru diyor ki en iyi ihtimalle bir sene çok sağlıklı bir şekilde yaşarsın. Ondan sonra günlerin bize ne getireceğini bilmiyoruz. Ama ortalama yaşam süresi 5 yıl bunda diyor. Şimdi bu haberi duyar duymaz bir psikiyatrist olarak defalarca kendisine gelen hastalarla bu konu üzerine çalışmış olmasına rağmen kendi başına gelince birdenbire neye uğradığını şaşırıyor ve çok yabancı bir duygu yaşıyor tabii ki. Yani o öyle bir başkasının yani ne kadar yakınında olursa olsun çünkü eşi de ölüyor. Yani eşi öldüğü halde onun çok yakında bunu yaşadığı halde kendi ölümüyle yüzleşmesi çok bambaşka bir kapı açıyor ona aslında. Onunla işte nasıl bir süreç geçirdiğini anlatıyor bize. Kendi yaşam varoluş sorgulamalarını anlatıyor. Benim için çok keyifli kitabı okumak. Ama tabii bunları söylerken şimdi geçen programları yaptığımız programları da dinlediğimde böyle kendime çok gıcık oldum. Çünkü öyle hani bilmiş bilmiş konuşmak kolay ya da işte kitapta okurken aa evet böyle diye uyanmak bir takım şeylere kolay ama işin içinde gerçekten olduğum zaman işte ne bileyim affetmekten bahsetmişim, kabul etmekten bahsetmişim. Ama öyle şeyler yaşıyorum ki bununla, bu söylediklerimin hiçbiri aklıma bile gelmiyor. Kendimi tamamen bir şeyin çukurunda buluyorum. Yani yalan hepsi, tamam mı? O söylediğimiz hiçbir şeye inanmayın o yüzden. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Bunlar sadece laf olarak geliyor gidiyor. İçinde yaşarken hepimiz kötü de hissediyoruz herhalde yani. Ben öyle hissediyorum ve kesinlikle bildiğim hiçbir şey de yardımcı olmuyor bana. Ha bu da böyle biline. İtiraf oldu bu yani.
Çok güzel oldu ama. Nefis hı-hı oldu. Bir şarkı daha dinleyelim mi ne dersin?
Hadi dinleyelim.
Hadi işte dinleyelim o zaman.
Si tu l'as
Pınar.
Güçlü.
Bak gördün mü? Ela Ela'yı söyledi Franskar. Ya bu yani bu bölümün, bu programın, 83. programın teması biraz hüzünlü ölümle ilgili gibi oldu. Çünkü hani every time we say goodbye I die a little lafı var ya.
Evet.
Ella Fitzgerald söylüyor. Hı-hı. Bu şarkıdaki Ella, Ella, o Ella da zaten Franz Kalin bahsettiği. Çünkü klibini izlediğinde görüyorsun Ella Fitzgerald.
Ha.
Ella Fitzgerald'a ithafen söylemiş. İthafen deyince Cranberries Ode to My Family var ya hani aileme ithafen. Yani tamamen kelimelerle bağlantılı tuhaf bir şey yapıyoruz.
Zaman üzerinde adeta yolculuk eder gibiyiz. Güçlü bir ileri bir geri.
Biraz ondan da bahsedeceğiz tabii ki.
Çok enteresan.
Franz Gali de ne zaman? 7 Şubat'ta mı? 7
Ocak'ta.
7 Ocak'ta.
7 Ocak'ta kaybettik. Yetenekli bir şarkıcı olduğunu biliyoruz.
65
yılında Lüksemburg'daki Eurovision şarkı yarışmasında yarışmayı birincilikte kazanıyor.
Vay, 47'li değil mi?
48'li galiba. O civar. 48 doğumlu.
18 yaşında yani.
Evet evet, 18 yaşındayken giriyor ve çok ilgi çekiyor. İşte böyle. Ela Ela.
87'de bu Ela Ela. Bizim en fırtına zamanlarımızda radyolarda çalardı Ela Ela. Franz Gall gitti deyince aa dedim Ela Ela.
Franz Gall zannettim ben bir de ilk önce. Franz Gall deyince tanıyorum tabii, tanımaz mıyım dedim.
Franz Gall Fransızca şarkı söylemeye başladı diye düşündün değil mi?
Franz Gall abi, Franz Gall frenolojinin babası.
Neyin babası?
Frenoloji.
O kim? Frenoloji mi?
Abi bunu psikolojiyle ilgili olanlar bilirler. Bu zihin bilimi.
Frenoloji.
Evet evet.
Bayağı fren bilimi.
Fren yani. Evet, fren bilimi. Fren.
Tamam.
Kafatası aslında. Kafatası bilimi. Anladım. Gibi geçiyor. Franz Gall 1758 yılında doğan bir Alman.
1963'te yani adamı... diyor ki.
Diyor ki. Sonra 64'te peşinden şöyle yapıyor. Beynin duyguyla ilgili kısmı burası, bellekle ilgili kısmı şurası filan diye bugün açıklamalar yapılıyor. Bunun babası işte Franz Gall. Yani Franz diyor Gall. Ki biz insanın karakterini kafasının şeklinden hangi bölgesi daha şişkinse o bölgenin daha çok öne çıktığını tespit ederek karakter analizini yapabiliriz diyor.
Dışarıdan.
Ha. Evet evet, dışarıdan. Yani bayağı kafatası ölçümü yaparak. Alın bölgesini ölçeceğiz. Burada işte duyarlılık var. İşte sol tarafta suçluluk var. İşte arka tarafta biraz tepe noktalara doğru onun suç işleme eğilimi var filan diye böyle suçluları mesela tespit edebileceğini ileri sürmüş.
Onu diyecektim. Aslında istatistikten yola çıkıyor gibi. Hani suçluların kafa yapısını
tabii,
inceleyerek
tabii.
Yani fiziksel evet, olarak evet. İnceleyerek. Demek ki suça yatkınlar böyle diye. Ha, evet. Fena fikir değil.
Ya ilk başta ama şarlatanlık olarak görülüyor. Ondan sonra artık 19. yüzyıla gelindiğinde yani bir yüzyıl geçmesi gerekiyor aradan. Tabii ki onun söylediği gibi değil. Beyin öyle işlemiyor. Yani bölgeler yok ama bazı işlevler için özelleşmiş bölgeler var. Mesela konuşma bölgesinin bizim sol yarı küremizde olduğunu biliyoruz. O da işte Paul Broca denen bir adam, bir Fransız. Bir hastasının konuşma güçlüğünü fark ediyor. Kişi anlıyor kendisine söylenenleri. Ama onu ifade ederken motor bir beceriksizlik gösteriyor. Bir çeşit kekemelik gibi düşünülebilir. Ama ağzından düzgün çıkartamıyor bunu, bu kelimeleri. Sonra öldükten sonra bu hasta beynini incelediğinde sol ön kısmına doğru beynin orada bir dejenerasyon olduğunu gözlüyor. Peş peşe böyle 10-13 hastayı gözledikten sonra artık o alana Broca adını veriyor ve diyor ki şunu söylüyor. Biz sol hemisferimizle konuşuruz.
Biz dikkatli dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Daha önce de HM vakasından bahsetmiştik.
Bravo.
Evet tabii ki ben programları tekrar tekrar dinliyorum. Geri kalmamak için, çünkü bir nevi ders. Evet. Bir nevi ders yani, ders niteliğinde. HM vakasında da birdenbire karakteri değişen o munis, iyi huylu Hame'nin birdenbire çok şey, küfürbaz.
Güçlü, hemen şarkı gir canım.
Öyle mi?
Hı-hı.
Yanlış mı oldu?
Phineas Cage'den bahsediyorsun.
Phineas Cage'den bahsediyorum.
Olsun.
Ay, bakalım dikkatli dinleyenlerimiz bu yanlışı da şey yapacak mı? Ondan sonra bana şey, bir
çok
şarkı girelim. Şimdi ondan sonra şey yapacağım. She's a good girl, loves
Caesar mama loves Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm
Güçlü.
Bak Tom Petty çaldı Free Fallen. Artık iyice anma programına bağladık.
Tam yani. Öyle oldu resmen. Bildiğim, yani.
Onu da Ekim ayında, Ekim 2017'de kaybettik. Daha önce hiç çalmamıştık.
Free Fallen'ı çalmadık mı?
Free Fallen'ı Tom Petty'den çalmadık.
Ha, evet, ben çünkü dinlediğimi hatırlıyorum.
Evet evet, bizim programımızda Free Fallen'ı çaldık. Şu The Post'a girelim mi artık?
Artık evet ya, ha. Bir anlat bize şunu Güçlü ya.
Estağfurullah, öğleden sonra gelin deyince biz... Abi 11'de 11.30'da bir filme gidebilir miyiz diye düşündük. En yakındaki sinemada The Post oynuyor. The Post bu yıl Meryl Streep, Tom Hanks, figüranlar kahvesi, herkes orada. Ne hakkında? Catherine Graham, The Washington Post'un sahibi. Kennedy vurulmuş. Hı-hı. Lyndon Johnson onun yerine geçmiş. Daha sonra da Nixon. Başa geçmiş. Hı-hı. Vietnam Savaşı devam ediyor. Yani öyle bir dönem ki 30 yıl ve 4 başkanlık bir dönemden bahsediyoruz. 30 yıl 4 başkan niye diyorum?
Olabilecek şey bir şey değil yani.
Evet. Hı. 30 yıl 4 başkan niye diyorum? İlk önce New York Times CIA'daki gizli belgeleri ulaşıyor. Vietnam belgeleri. Hı hı. Amerika Vietnam'ın işte seçimlere kadar, hani 50'li yıllardaki seçimlere kadar nasıl etkiliyor? Liderleri etkiliyor, işte iç politika, dış politika bilmem ne. Ve sonunda savaşa nasıl giriyorlar falan filan. Bu belgelerin hepsine ulaşıyor New York Times. O belgeleri yayınlıyor. Hemen yasak çıkıyor bu belgelerin yayınlanmasıyla ilgili. Ve Nixon diyor ki bu belgeleri yayınlayanlar vatan hainidir diyor. Arkasından aynı belgelere Washington Post ulaşıyor.
Hemen aynı kaynaktan.
Aynı kaynaktan ve 3-5 gün içinde aynı hafta ve o sırada Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Haberlerin yayınlanmasını bırak, gazetenin kapatılması falan konuşuluyor.
Ya evet, bir koldan böyle bir şey yürürken diğer koldan da biz aslında Meryl Streep'in canlandırdığı
Catherine Graham.
Catherine Graham karakterinin oradaki kadın olarak savaşını görüyoruz aslında. Çünkü gazetenin başında babası varken babası gazeteyi kocasına devrediyor. Yani damadına devrediyor. Evet. Ve bu erkekler dünyası.
Evet.
Onların hakim olduğu bir alanken bu artık kadın olarak aldığı, bu çünkü gazeteyi çok seviyor. Bu işin içinde olmayı çok seviyor. Ama etrafında bunu ekonomik olarak götürebilecek durumda değil. Güçlük yaşıyor bu konuda. Ve bankerlerden bu konuda yardım alması gerekiyor. Halka mı açıyor?
Evet, halka açılması söz konusu ve halka açılıyor o sırada. Ve bankerler de eğer böyle çok, çünkü Washington Post, Washington'da Amerika'nın başkentinde bütün politikacılarla da savunma bakanıyla ilgili haber yazacakken ertesi sabah savunma bakanı o sırada Catherine Graham'ın verdiği partide içeride eğleniyor.
Evet, öyle de bir yakınlıkları var.
O kadar yakınlıkları olmasına rağmen gazetecilik bunların dostlukların, böyle hani şahsi dostlukların dışındadır diye düşünerek elimizde haber varsa bunu basacağız diyor. Ve Washington Post'ta aynı haberi yayınlıyor.
Ve orada biz Catherine Graham'ın ilk başta böyle çok çekingen, ne yapacağını bilemeyen, kararsız halindeki tavrının o haberi bastıktan sonra, yani çok önemli bir karar veriyor çünkü orada. Her şeyi göze alarak, yani dostluklarını arka plana atmayı, cezaevine girmeyi, değil mi? Bütün bunları göze alarak orada bir karar veriyor ve ondan sonra kadın orada devleşiyor birden. O beni çok etkileyen kısımlarından biri de buydu.
Genel yayın yönetmeni de Tom Hanks oynuyor diyorum. Yani bütün artık bütün figüranlar kahvesi orada. Bir, tanıdığımız bir sürü insan var. Bize Fargo'yu hatırlatan da zaten Jackie Plemons'tı. Jackie Plemons Washington Post'un avukatını oynuyor. Çekingen avukatını diyelim oynuyor. Onu biz Fargo'nun ikinci sezonunda Kirsten Dunst'ın kocası olarak görmüştük. Onu görünce dedim Fargo karşımıza çıktı yine. Yani filmde biz Ankara'nın Fargo'sundan kurtulmaya çalışırken sinema salonunda Jackie Plemons'ı karşımda dedim ben Fargo'dan kurtulamayacağım. Fargo benim peşime düştü dedim ya baya. Ondan sonra da neye karar verdik? Fargo filmini baştan izleyelim dedik. Evet. Ve baştan izledik. O William Macy'nin müthiş oyunculuğu, bütün ekibin müthiş oyunculuğuyla ben tekrar bayıldım filme. Tekrar hayran oldum. Çok sevdim.
Onunla bağlantı kurduğun bir de senin başkanın adamları vardı.
Başkanın adamları da şimdi bu film, hani tersten anlatıyoruz biraz ama The Post filmi Spielberg'in filmi, son filmi. Ve filmin sonunu, çünkü dönem o dönem, Başkanın Adamları filminin başına bağlıyor. Devir ondan sonra oradan Watergate skandalına bağlanıyor zaten. Yani bu haberler ortaya çıkıyor. Nixon'ın istifasına kadar giden bir süreç var. Ve orada bu Alan Pakula'nın işte çok ödüllü Başkanın Adamları filminde Dustin Hoffman ve Robert Redford'un oynadığı Başkanın Adamları'na da oradan bir selam göndersin diye Başkanın Adamları'nı seninle seyrettik daha sonra. Başkanın Adamları'nın başladığı yerde bu The Post filmi bitiyor.
Sen onu filmin sonunda hemen söyledin. Nasıl aklında tutuyorsun ya? Çok enteresan. Yani o sahneyi öbür filmin başlangıç sahnesi olduğunu nasıl hatırlayabiliyorsun? Bu bana çok acayip geliyor.
Hepsi birbiriyle bağlantılı Pına. Her şey birbiriyle
Güçlü,
bağlantılı.
Çok korkutuyorsun ben yemin ederim.
Her şey birbirine bağlı. Her şey
ben
bağlı.
Artık sahnelerde farkında mısın şimdi biraz önce de peş peşe birkaç dizi bölümü izledik. Orada şey soruyorum. Bu ne demek şimdi? Bu niye böyle demeye başladım iterek parmağımla. Güçlü. Bu ne diyor şimdi burada?
Ondan diye. Da bahsedelim mi? 11-22-63.
İzlemeye başladık bugün.
İzlemeye başladık. Bahsedelim. Bir şarkı daha dinleyelim.
Tamam.
Ondan sonra ondan da bahsedelim. Hadi. Pınar!
Güçlü.
Ne güzel değil mi? Gidersen bir gün kızma bana diyor. Yani bütün bu gitmekten veda etmekten bahsettik. Yorgo Dalara dedi ki bir gün eğer gidersem kara gözlüm. Kızma bak. Ne gülüyorsun ya? Adam ne güzel bütün şeyini döktü. Yunan müziğinin prensi ya. Kralı. Batan, batmayan güneşi. Allah Allah. Çok güzel söyledi.
Gideceksen hiç gelme güçlü.
Tamam anladım.
Gidince
ben.
Ölüyorsun diyor. Başta ne çaldın sonda ne diyorsun sen? Olmaz ki böyle yani.
Every time you say goodbye I die a little dedi Ella Fitzgerald. Ta şarkının başında. Ya böyle bir zamanda yolculuk gibi olmadı mı sanki? Biraz önden biraz arkadan biraz baştan biraz sondan bir şeyler yaptık gibi sanki.
Çok güzel oldu. Bunların sırası değilse her şey çok başka olacaktı. Kaderle evet. Oynamayacaksın güçlü.
Kaderle oynamamak lazım. Kader de zaten oynanmasını istemiyor gibi.
Direnç gösteriyor.
Direnç gösteriyor.
Tarihi değiştirirsen seni iter.
İtiyor seni tarihi işte. 11-22-63 dizi. James Franco oynuyor. Bir şey lisede bir hoca. Bir diner'da işte bir arkadaşı var. Bir gün gel evlat diyor ben bak gidiyorum. Sana bir şey göstereceğim. Hemen ilk bölümün daha 5. 10. dakikası. Onun için çok böyle hani gene teaser vermiyoruz. Diner'ın arkasında bir tane dolap var. Dolaptan tabii ki Stephen King hikayesi. Kesinlikle çok bilinen. Ve ona noktaları şöyle gösteriyor. Bak bu dolaptan geçtin mi diyor. 1 Ekim 1960'tasın. Tak 1960. Yani daha Kennedy vurulmamış. Adamın da en büyük derdi ne? Vietnam'a gitmiş. Yani gene Vietnam'a bağlanıyor bütün. Diyorum sana. Bütün
her şey birbiriyle.
Her şey birbiriyle ilişkili. Benim öyle çok şey bildiğimden değil. 4 şey bilmen gerekiyor. 4'ünü bildiğin zaman zaten çözüyorsun işi.
Vietnam, Kennedy.
Kennedy, Vietnam, Stephen King.
Bir de defter.
Bir de defter. Diyor ki Kennedy vurulmasaydı Lyndon Johnson ya bu zaten şimdi bu 11-22-63'ün iddia ettiği bütün hikayeleri hani o kim o kim o kim diye soruyorsun ya o Kevin Costner'ın oynadığı JFK vardı.
Evet.
O JFK'de zaten bunu uzun uzun yani birçok komplo teorisini diyelim hani kanıtlanmamış ve CIA belgeleri henüz açıklanmadığı için net hani daha bilmediğimiz için birçok teoriyi bir araya getiriyor. Hani bir tek Lee Harvey Oswald yoktu. Üç ayrı açıdan yani bir üçgen şeklinde vuruldu falan filan o hikayeler var. Tekrar geri dönersek 11-22-63'e. Kennedy vurulmayacak. O zaman adam kendisi yani Chris Cooper'ın canlandırdığı o arkadaşı Jake Vietnam'a gitmeyecek. Yani kendi hayatı çok farklı olacak. Adam Vietnam gazisi.
Lan gene herkes kendine yontuk yaşıyor ya. Vallahi billahi. Sen diyorsun Kennedy öldürülmezse belki bambaşka şeyler olacak ülkede. Adam evet. Kendi Vietnam'a gitmesin diye uğraşıyor.
Adam işte Vietnam'a gitmiş ama hayatı mahvolmuş onu söylüyor. Vietnam'a gitmeyecektim ben. Farklı ve birçok insanın da kaderi değişecekti diyor. Onun önüne geçebilseydik. Ve ben uğraştım. Şimdi sıra sende ben gidiyorum diyor. İşin güzel tarafı ne? Dolabın öbür tarafına geçtiğin zaman yani 1960'tan başladığın zaman ne kadar kalırsan kal öbür tarafta burada sadece 2 dakika geçmiş oluyor. Ve aynı şekilde diğer taraftan tekrar 2 dakika sonra buraya geri dönersen 1960'a aynı ana geri dönüyorsun.
Yani hiçbir şey değiştirmemişsin gibi sıfırdan başlıyorsun.
Sıfırdan başlıyorsun. Yani bir hata yaparsan o hatanı düzeltecek fırsatın da var. Ben yani 4. bölüme geldik. 8 bölümlük bir mini dizi zaten bu. Ben her seferinde şimdi geri dönecek, şimdi geri dönecek diyorum. Adam ne dayaklar yedi, neler oldu? Ölümden döndü, yine de geri dönmedi.
Bak geçen hafta bir klibimiz vardı sadece bunu anlatan Seven Days diye.
Evet.
Şimdi oradan filmlerden her şey böyle bir döngü halinde.
İşte her
çok
şey
tuhaf aynı. İşler oluyor güçlü burada.
Her şey aynı onu söylüyorum. Yani Craig David'in Seven Days'i bu diziyle aynı paralel giden bir şey. Ya bütün hikayeler zaten birbirine benziyor. Bir tuhaflık yok. Her şey böyle. Programın sonuna geldik biliyor musun?
Ben deli değilim güçlü.
Tamam ben de deli değilim. Kimse deli değil zaten. Deli değilim ben. Başkanın konser dizisinin ismi. İzmir'de gördük. Şimdi tekrar Ataşehir'de. Ona da gideceğiz. 12 Şubat'ta Ataşehir'de.
Her defasında daha iyi olmuyor mu?
Her defasında daha iyi oluyor. Çünkü zaten stand-up'la konseri karıştırıyor. Çok iyi vakit geçiriyoruz. Ayrı bir ne eğlence denebilir ona ne bir şey. Ayrı bir gece oluyor. Çok farklı bir buluşma oluyor. Hı hı. İşte High Rotation'da da bir şarkı var elimizde. Ayça Şen'den dinleyip kapanışı öyle yapalım mı? Ne dersin?
Çok iyi olur.
Ayça Şen'den dinleyelim Tarık Akan. 83. program Güçlü ve Pınar'la 19.8. Dinleyenin dimağına şaplak atan program. Kısa bir aradan sonra tekrar programlarımıza başladık. 83'te işte gitmekten, kaybettiklerimizden biraz bahsedelim istedik. İyi haftalar.
İyi haftalar.
Hayatın anlamını birlikte arayalım. Delirirsek birlikte delirelim. Sokaklar labirent olup karmaşıklaşırsa, kaybolursak el ele kaybolalım. Bütün ömrüm boyunca seni tanımayı bekledim. Sade sözsüz konuşalım, açık rahat sevişelim. Çok takılma, hayat geçiyor. Ne yaparsan yap, devir bitiyor. Saçma sapan bir bilmece bu. Tarık Akan bile göçüyor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gelecek hızla yaklaşırken üzerimize, korkuyorsak göz göze bakışalım. Anlatsak utandığımız geçmişlerimizi, ağlıyorsak birlikte ağlayalım. Bütün yasakları silsek, gerçek bir hikaye yazsak. Aşkın serin ırmağında çıplak ruhumuzla yüzsek. Çok takılma, hayat geçiyor. Ne yaparsan yap, devir bitiyor. Saçma sapan bir bilmece bu. Tarık Akan bile göçüyor.